Kitabın adı Yüzleşme. Yazarı Nora Roberts. 24. ayrım. 15. Neredeyse Duncan'a gitmekten vazgeçecekti. Fakat bu delilik olurdu. Aslında gitmek istiyordu. Geçen gece verandada başladıkları şeyi bitirmeyi çok istiyordu. Gerçekten. Fakat bizim mantık abidesi Phoebe, aşka muhtaç Phoebe ile tartışmayı seçti. Ve lanet olsun, işten dönerken, akşam için giyinirken ve hatta ada yoluna koyulma aşamasında bile oraya gitmemek için kendine çok geçerli birkaç mazeret buldu. Birbirlerini tanımak için zamana ihtiyaçları vardı. Çok çekici ve ilginç bir adam olduğuna hiç kuşku yoktu. Ama bu kadar aceleye ne gerek vardı? Ne zaman ve nerede sona ereceğini bilmediği bir serüvene atılıp, son sürat adamın evine gitmeden önce birkaç defa daha buluşup insanların arasına karışsalar daha mantıklı ve daha güvenli olmaz mıydı? Bu düşünceyle başa çıkmaya çalıştı ve başardı. Ondan hoşlanıyordu, onu eğlenceli buluyordu. Fiziksel olarak da son derece çekiciydi ve o da kendisi gibi 33 yaşındaydı. Peki, sahiden de onun hakkında ne biliyordu? Dış görünüşünün altında bilmediği daha pek çok şey olabilirdi. Belki de samimiyetini ve nezaketini silah gibi kullanarak her hafta gözüne kestirdiği bir kadını etkileyip eve atanlardandı. Sevgilileriyle oyuncak gibi oynayan Selin'in annesinin erkek versiyonu da olabilirdi. Yoksa kendisi de onun havaya atıp tuttuğu toplardan biri mi olmak istiyordu? Aman ne fark ederdi ki? Tamamen ona özel taleplerde bulunmadan biriyle hiç çıkamayacak mıydı? Yatağa giremeyecek miydi? Biraz olsun eğlenmeyi, yakınlık görmeyi, lanet olsun seks yapmayı da hak ediyordu. Öyleyse çenesini kapamayı da bilecekti. Bu adam her şeye burnunu sokuyordu. Bu davranışı en azından Phoebe gibi karamsar, şüpheci antenlerini açmış biri tarafından burnunu sokmak olarak yorumlanabilirdi. Annesine dikiş nakış pazarı, Evie'ye bahçe işi. Sırada ne vardı acaba? Curly'ye ayakkabı mağazası açmayı mı teklif edecekti? Bütün bunlar çok saçmaydı. Aşırı tepki gösteriyordu. Üstelik çok fazla korumacı davranıyordu. Ne annesi ne de Evie kendilerine sunulan fırsatları işlerine müdahale olarak düşünmezdi. Ayrıca aracı olduğu işler ikisinin de yetenekli olmadığı öylesine işler değildi. Asıl sorun aralarındaki ilişkinin, onun yapacağı işlerin, bütün hepsinin kendisi yüzünden farklı şekiller alabileceğiydi. Kendine bir şans verip gününü gün etmek yerine saplantılı ve mızmız davranırsa olup olacağı buydu. Hem zaten bir salaklık yaparak geri dönüp kaçmak için artık çok geçti. Duncan'ın evine varmak üzereydi. Sadece olanlar hakkında konuşacaklardı. Evie ile yapacakları işten bahsedeceklerdi. Belki pizza yiyip biraz şarap içerlerdi. İki yetişkin gibi sohbet eder, ilişkilerinin nereye gittiğini, gidecekse tabii, tartışırlardı. Mantık abidesi Phoebe, bundan da tatmin olmazsa, lanet arabadan inip eve yürüyerek de gidebilirdi. Evin yoluna saparken, bu evi ilk gördüğü zaman ne kadar sarsılmış bir halde olduğunu düşündü. İkinci gelişinde de hava kararmıştı. Şimdi ise gün ışığında farklı bir deneyim yaşayacaktı. Hazırlıklı gelmişti. Soluk mavimsi ahçabın, yüksek pencerelerin oymalı beyaz çerçevesiyle uyumu göz kamaştırıcıydı. Terasların ve verandaların kavisli yapısı da muhteşemdi. Beyaz sütunlarıyla heybetli ama son derece zarif olan kemerli giriş bölümü de bu şıklığı tamamlıyordu. O sütunları son gelişinde aniden tartışmaya son vermek için kullanmışlardı. Büyüleyici güzellikteki terasta bataklıkları, bahçeyi, nehri seyrederek hayale dalmak ne hoş olurdu. Ve tabii ki bahçe, yığınlar halinde ekilmiş, dizi dizi sıralanmış, dikenli, yerde uzayan çeşit çeşit bitkiler. Belli ki adam bahçe işlerinden anlıyordu ya da bir bahçıvan ordusu getirtmişti. Onun için hepsi birdi. Güzel bir manzaranın değerini anlamak için toprağı ekip biçmek, ağaçları budayıp otları temizlemek gerekmiyordu. Yine de sonuçta capcanlı, gölgesiyle, güneşiyle, çiçekleri, mis kokuları, yeşillikleri ve harikulade renkleriyle evi aynı anda hem görkemli hem de sıcacık bir yuva gibi göstermeyi başarmıştı. Böyle bir başarıyı yakalamak için hayal gücünün ve sezgilerin kuvvetli olması gerekirdi. Girişe giden yolda yürürken kendini bir rüyada gibi hissetti. Şu pizza ile şarap keyfini verandada yapsalar, insanı sarhoş eden kokuların esintiyle birbirine karıştığı bu ılık havada, sohbetin keyfini çıkarsalar, ne güzel olurdu. Zil çalmadan kapıyı açan Duncan, eşikte durdu ve eve doğru yürüyen genç kadını seyretti. Uçuşan beyaz bir elbiseyle, geniş kenarlı bir şapka giymeliymişim gibi geldi bir an. Dün sohbet ettiğim Julia Roberts'ın kötü bir taklidi olan travesti de aynen öyle giyinmişti. Ama benim şapkamda mor menekşeler olmalı. Böyle şapkanın bandına iliştirilmiş, altından da kurdeleler sarkacak. Bildiğim kadarıyla travesti falan değilsin ama bu halinle de mükemmel görünüyorsun. Sanırım transseksüeldi. Daha tanışır tanışmaz sormak istemedim. Öyle ya da böyle, elbisen çok güzel. Teşekkürler. Okul toplantılarına giderken hep bu elbiseyi giyerdi ama şimdi kumaşın tenine dokunuşu kendini harika hissetmesine sebep oluyordu. Günün yoğun geçmiş. Kişiye göre değişir. Duncan elini uzatıp onu içeri çekti. Bir anda neye uğradığını şaşırdı. Kadın da olsa, polis de olsa, her şey öyle hızlı gelişti ki içgüdüleri ona yetişemedi. Ama şu an sırtını kapıya yaslamış, ağzı onunkine hapsolmuşken zaten düşünebilecek bir halde de değildi. Elleriyle omuzlarından tutup, "Hey, yavaş ol dostum" diyebilirdi ama o eller duramayıp adamın boynunda kenetleniverdi. Artık beklemekten sıkılmıştı. Genç adam, kadının saçlarına daldırdığı ellerini omuzlarından aşağıya doğru kaydırırken, niyetini öyle açıkça belli ediyordu ki, Phoebe'nin onu durdurmak için söyleyeceği kelimeler çoktan kuş gibi kanatlanarak pencereden uçup gitmişti. Mantık abidesi Phoebe'nin yalvaracak gücü kalmamıştı. Öyle hoş kokuyordu ki, dokunuşları şimdi daha farklıydı. Sert, kaba ve erkekse. Dudakları erkeğin saldırısına uğramış, kanı damarlarında ılık ılık akarken birden alevlenerek coşmuştu. Bu haldeyken bedeni dayanamayıp kendini yaşadığı anın hazzına bıraktı. Oysa o anda silahını adamın kafasına dayayıp onu durdurması işten bile değildi. Onu durdurabilirdi. Fakat beyninin bir yerlerinden gelen ani bir çarpma sesiyle çantasının yere düştüğünü anladı. Ardından kollarını onun boynunda kenetlediğinde güçlü kollarını teninde hissetti. Dişlerini şehvetle onun alt dudağına geçirip acıtana kadar ısırdı. Kesik kesik inliyor, tüm bedeni zevkten titriyordu. Tahrik olmasına neden olan davetkar koku, arzularını ayaklandıran bir uyuşturucu etkisi yapmıştı sanki. Duncan, onun eteğini muhteşem bacaklarından yukarıya sıyırdı ve ılık tenini okşadı. Elleri minik dantel parçasının altına kaydı. Okşadığı yer artık ılık değildi, alev alev yanıyordu. Sıcak, nemli ve engellerinden kurtulmuş bir şekilde onu bekliyordu. Kalçalarını kaldırıp arzuyla bastırdı ve derinlerden gelen vahşi bir iniltiyle kendini erkeğin üzerine bıraktı. Omzuna batırdığı parmakları adamın canını yakıyordu. Sonra kıvrılıp bükülerek pantolonunun düğmelerine asıldı. Evet, evet o an gelmişti. Tanrım, bağırarak mı söylemişti yoksa içinden mi geçirmişti farkında bile değildi. Dalga dalga gelen duygular öylesine yoğundu ki hiçbir şekilde direnemiyor, aklını toplayamıyordu. Onu içine almadan 10 saniye daha bekleyemeyeceğini hissetti. Nihayet isteği gerçekleşip onu içinde hissettiği anda artık hiçbir şey umurunda değildi. Ard arda gelen hızlı ve sert darbeler bedeninin unutup gittiği noktalarına kadar uzanıp soğumaya yüz tutmuş bölümlerini ateşledi. Şiddetli bir saldırıya uğramış gibiydi. Bunun için Tanrı'ya şükretti. Artık mantıklı düşünemiyordu. Kollarını arkaya atmış, bilekleri onun ellerine hapsolmuş, eteği beline kadar sıyrılmıştı. Genç adam onu kapıya dayayıp sarsmaya başladıktan hemen sonra doyuma ulaşırken bedeninin parçalara ayrılıp dağıldığını hissetti. Duncan da zevkin doruklarına çıkmış, Phoebe'nin kulağına aşk sözleri fısıldıyordu. Genç kadın biraz kafasını topladığında, adamın onu tutmaya çalışırken kendi dengesini de kaybetmemek için uğraştığını fark etti. Teşekkürler diyebildi sadece. O zevkin yarısı bana ait. Genç kadın kahkahasını tutamayınca Duncan geriye çekildi ve onun saçlarını düzelterek gözlerinin içine baktı. Bu gece için planladığım iş sıralaması daha farklıydı. Gözlerini gözlerinden alamıyordu. Tanrım, bu adamın göz rengine bayılıyordu. Sıralaması derken, hani şöyle verandada biraz alkol alacaktık ya da bahçede dolaşacaktık. Sonra sohbet ederek yemeğimizi yiyecektik. Sonra birden fark ettim ki, bütün bunları yaparken aklımda tek bir şey olacak ve iştahım kaçacaktı. Konuşurken, elini bacağından yukarı doğru kaydırınca, genç kadın bir kez daha titredi. Bunun üzerine o da yavaşça eteğini düzeltti. Diğer taraftan, senin de benimle aynı durumda olabileceğini düşündüm. Seni yemeğe davet edip, bir de iştahını kaçırmış olacaktım. Misafirlere böyle şeyler yapılmaz, çok ayıp. Anladım. Bundan şunu mu çıkarmalıyım? Kaba bir ev sahibi olmak istemediğin için kapının ağzında birbirimizin olduk, doğru mu? Sırıtarak güldü. Aynen öyle. Tek nedeni bu. İyi misin? İyiyim. Bir adım geri çekilip önüne baktı. Eğilerek yerden Phoebe'nin parçalanmış iç çamaşırını aldı. Hay Allah! Phoebe güldü. Niçin en güzellerinden birini giymeye kalktım bilmiyorum. Bu durumu derhal halledeceğim. Sana şortlarımdan birini ödünç verebilirim. İdare ederim. Yine de teşekkürler. Banyoyu kısa bir süre kullanabilir miyim? Tabii ne demek Phoebe, bak. Dalgınlıkla yırtık çamaşırı arka cebine koydu. İş sıralamasına dahil etmeye niyetlendiğim şeylerden biri de üzerimde duruma uygun bir şey bulundurmaktı. Yüzüne bakıp garip bir ifadeyle gülümsedi. Sonra bir anda yüzü değişti ve farkına vardığı durumun şokuyla kendine geldi. Aman tanrım, aklım durdu resmen diye başladı ben. Sırf sen değil, benim de en az senin kadar aklım başımda değildi. Afallamış bir halde, kalbinin düzensiz atışlarını hissedince, göğüslerinin arasındaki boşluğu eliyle yokladı. Hap almıştım ama diyerek başını salladı. Her zaman bundan çok daha dikkatli olduğumu söyleyebilirim. İçin rahat etmezse hemen kan testi yaptırabiliriz. Şunu da söyleyeyim, evin ön kapısı ilk defa böyle ilginç bir muameleye maruz kaldı. Onu yaldızla kaplasam iyi olur. Şimdiden sonra daha dikkatli olalım o zaman. Tamam, yere düşürdüğü çantayı aldı. Hemen dönerim. Banyo aynasında kendini inceledi. Yüzü kızarmış, gözleri kaymış, saçları darmadağın olmuştu. Her şey yolunda diye düşündü. Allah biliyor ya, az önce de her şey yolundaydı. Ama yine de bu kadar dikkatsiz olma lüksü yoktu, olamazdı. Bir sonraki buluşmada çantasında mutlaka prezervatif bulunduracaktı. Dışarı çıktığında Duncan'ı ne girişte ne de salonda bulamadı. Etrafa göz atarken adını seslenince mutfak tarafından yanıt geldi. Sesin geldiği tarafa doğru yürüdü ve parti salonu olduğunu düşündüğü büyük bir alana çıktı. Burada antika bir bar, çok sayıda geniş koltuk ve duvarlarda da eski dergilerde gördüğü marka reklamlarının çerçevelenmiş baskıları vardı. Belli bir tarzda döşenmişti. Antika bir oyun masası ve içi çeşitli şeylerle dolu vitrinli dolaplar da vardı. O çeşitli şeylerin bir kısmının şeker kutuları olduğunu görünce güldü. Centilmenler kulübü. Öyle de denebilir. Elinde iki kadeh şarapla barın arkasından dolaşıp yanına geldi. Aç mısın? Açıkçası sen beni çoktan doyurdun. Bu laf çok hoşuna gitmişti. Gülümseyerek, sevindim çünkü pizza ısmarlarken bir saat sonra getirmelerini söylemiştim. Önce birer içki alıp bahçeye çıkarız ve güneşin batışını seyrederiz diye düşünmüştüm. Harika olurdu. Camlı kapıdan arka verandaya çıktılar. Phoebe çevreyi incelerken şarabını yudumladı. Çok hoş, yani şarap diye beğenisini dile getirdi. Ya diğerlerine ne demeli? Burası periler ülkesine benziyor, değil mi? Bahçede bir sürü gizemli köşe var. Burayla uğraşmaya başladığım zaman resmen büyülenmiştim. O zaman basamakları inip karşıya doğru yürüdü. Burayı tasarlayıp yaratan her kimse, şu açacağım mağaza içinde onu tutmayı düşünmez misin? Eviyle konuştun değil mi? Dehşete kapılmış, bir o kadar da etkilenmiş. Dinle bak, burasını soruyorsan bir kısmını ben tasarladım. Pek de tasarladım denemez. Daha çok üzerlerinde ufak tefek oynamalar yaptım. Aldığım yardımlarla orijinal halinden eser kalmadı. Tamamen değişip bambaşka bir havaya büründü. Orijinal halini bilemem ama bu haliyle sana çok yakışmış. Yavaşça kendi etrafında döndü. Dediğim gibi bu masalsı ve samimi havası burayı daha da cazip hale getirmiş. Şimdi gözü ondan başkasını görmüyordu. Burayı cazip hale getiren senin varlığın. Phoebe, reverans yapar gibi eğildi. Ne kadar naziksiniz. Yok canım, öyle olsaydım, lafa gonca güllerden, çiçeklerden başlayarak girerdim. Güzel konuştun. Şimdi Evie'ye gelelim. Evet, Evie ve yeni yerimiz. Bu projeyle uğraşacak vaktim olacağını sanmıyorum. Ayrıca, ekip işi olmasını da istemiyorum. O tür bir evden anlayan, çevreyi tanıyan bir kadının duyarlılığına ihtiyacım var. Bahçe düzenlemesini yapıp, oraya etrafı rengarenk çiçeklerle donatacak bir kadın eli değmeli. İnsanlar önünden geçerken, şuraya bakın, ne nostaljik bir yer demeliler. Jones'taki o eve yaptıkları çok hoşuma gitti. Gösterişli demir kapıyı iterek açınca, Phoebe, onun gizemli derken ne kastettiğini hemen anladı. Adanın ortasında küçük bir ada daha vardı. İçinde nilüferlerin yüzdüğü küçük süs havuzu ve ortasında duran kanatlı melek heykeli, baktıkça insanın içine huzur veriyordu. Beyaz mermerden yapılmış küçük banka doğru yürüyüp oturdu. İyi bir anlaşma yapmışsınız anlaşılan. İyi anlaşmalar ya da seninki gibi kuşkucu kafalar beni pek ilgilendirmiyor. Ayrıca isabetli kararlar verip doğru insanlarla anlaşarak kazanç sağlamayla da ilgilenmiyorum. Hiç yanlış insanlarla karşılaştığın oldu mu? Birkaç defa oldu. Fakat Avery'nin onlardan biri olduğunu sanmıyorum. Olmayacak da, Wes Chatham'daki o evde oturmaya başladığında, yeni evlenmişti. Yarattığı bahçeleri görseydin, ağzın açık kalırdı. Southern Homes dergisinde bile çıktı. Biliyordun değil mi? Gamzesi hafifçe titredi. Bir şeyler görmüştüm sanırım. Hiç belli etmiyorsun ama göründüğünden de zekiymişsin. Bak, bu dürüst bir iltifat. Sen de öylesin. Teklifsizce eğilip dudaklarından öptü. Biraz yürüyelim mi? İstersen iskeleye de inebiliriz. Çok isterim. Taş döşeli yollardan, ağaçların arasından, çardak altlarından ve paslanıp solmuş çiçekliklerin yanından yürüyüp geçtiler. Hoş bir müzik, gecenin meltemiyle oynaşan rüzgar çanları ve camdan yapılma süsler de onlara eşlik ediyordu. Batmak üzere olan güneş bataklığın üzerini gökkuşağına çevirmişti. Karşı kıyıdaki evlerle bahçelere bakarken iskelede oturmuş balık tutan küçük bir çocuk gördü. Sen de burada balık tuttun mu hiç? Ben işe yaramaz bir balıkçıyım. Daha ziyade bir bira açıp oturmayı ve başka birinin oltaya yem takmasını izlemeyi tercih ederim. Arkasını dönüp evden ne kadar uzaklaştıklarına baktı. Tahminimden de geniş alanlar varmış burada. İleride suları parıldayan bir yüzme havuzu dikkatini çekti. İlgilenecek ne çok şey var. Hala seni taşralı bir adam olarak görmekte zorlanıyorum. Buralara kadar nasıl geldiğini, şu uzun hikayeni dinlemek istiyorum. Öyle anlatacak çok enteresan şeyler yok. Senin için mi, benim için mi? Muhtemelen her ikisi de. Bu kadar merak edip de şu söylediklerinle yetinemeyeceğime göre tahmin yürütmek zorunda kalacağım. Mesela, aşkına karşılık vermeyip, seni başka bir adam için terk ederek kalbini kıran bir kadın için yapmış olabilir misin bu evi? O kadar uzun boylu değil. Bir anda ciddileşti. Affedersin, kötü bir şakaydı. Eve dönelim mi? Pizzacı çocuğu kaçırırsam çok üzülürüm. Verandada veya bahçede yemek isterdim. Geriye dönüp yürürken konuşmayı sürdürdü. Sen de, evi annem için yaptım. Adamın sesinde derin bir mutsuzluk sezinlemişti ama başka bir şey söylemedi. Hikaye aslında böyle başlamıyor. Annem beni doğurduğunda 17 yaşındaymış. Çok şaşırtıcı tabii. Babam ondan biraz büyükmüş. Ne sebepten bilmiyorum ama bu hamileliği kabullenmişler ya da annem kabullenmiş ve evlenmişler. Kararım bu bölümü için onlara müteşekkirim tabii ama işin evlilik tarafı her ikisi için de akıllıca verilmiş bir karar değildi. Birlikteyken hep kavga ederlerdi. Babam tembel, annemse cadının tekiydi. Babam içkici, annem de eve karşı ilgisizdi. Anlayacağın Swift'lerin evi çok eğlenceli bir yerdi. Böyle sürtüşmelerin olduğu bir evde bir çocuğun yetişmesi zordur. Asıl sorun, ikisinin de haklı gerekçelerinin olmasıydı. Babam tembel ve alkolik, annem cadı ve ev işlerinden anlamayan biriydi. Babam evi terk ettiğinde 10 yaşındaydım. Daha önce o da, annem de birkaç kere çekip gitmişlerdi zaten. Ama babam bu sefer geri dönmedi. Babanı bir daha hiç görmedin mi? Birkaç yıl görmedim. Annem deliye döndü. İnadından sokaklarda gezdi. Aklına eseni yaptı. Çoğu zaman orada olduğumun farkında mı değil mi diye merak eder dururdum. Ben de kendimi hatırlatmak için başımı bin türlü belaya soktum. Genelde kavga ediyordum. 5 yıl boyunca mahallenin kabadayısı oldum. 24. ayrımın sonu. Sayfa 265. Devamı 25. ayrımda.